Ayrım 25. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 250. Belki de olayı çözecek kanıtlar o kan denizinde saklı. Can almak Allah'ın hakkıymış diye köpürüyordu Ali. Masamın karşısındaki koltuğa oturmuştu. Ömer konuşurken sessiz kalmasının acısını çıkarır gibi esip gürlüyordu. Tasavvufmuş, Kur'an-ı Kerim'in meali değil, tevili önemliymiş. Nasıl da yalan söylüyor? Ömer'in yarım saat önce yeniden nezarethaneye, abilerinin yanına göndermiştik. Ali ne kadar hayal kırıklığına uğramışsa, Ömer de o kadar tedirgindi sorgu odasından ayrılırken. Hala kendisini CIA ajanı Alvin'e teslim edeceğimizi sanıyordu. Ömer'in suçlu olduğundan emin olmasam da soruşturmanın şu aşamasında ne onu rahatlatacak bir açıklama yapmayı ne de serbest bırakmayı düşünüyordum. Bütün ısrarlarına rağmen durumu yeniden değerlendireceğiz dışında bir açıklama yapmadım. Ama bu ketum davranışım bile Ali'ye yetmemişti. Ona kalsa Ömer'in canını okumamız gerekiyordu. Kızdığı kişi bendim aslında. Öfkesini amirinden çıkaramayacağı için Ömer'e atıp tutuyordu. Sonunda dayanamadı. Lafı bana kadar getirdi. Onu öyle kolayca nezarethaneye göndermeyecektik başkomiserim. Şimdi mışıl mışıl uyuyordur ranzasında. Tıpkı terörle mücadeledekiler gibi sorgu odasını dar edecektik ona. Kahvehanede sohbet eder gibi konuştuk adamla. Korkmadı bile herif. Uykusuzluktan yanmaya başlayan gözlerime çare olur diyerek göz kapaklarımı ardı ardına açıp kapadım. Onu korkutarak bir yere varamazdık Ali. Öyle olsaydı terörle mücadeledekiler sonuca ulaşırdı. Onlar adam konuşturmayı senden benden daha iyi bilirler. Ömer onları atlatmış, hiç şüphen olmasın bizi de atlatırdı. Sırtımdaki ağrı iyice hissettirmeye başlamıştı kendini. Usulca geriye yaslanarak sürdürdüm sözlerimi. Hem oğlan bana samimi gibi geldi. Doğruyu söylediğini öğrenirsek hiç şaşırmam. Yaralı dudağı memnuniyetsiz bir ifadeyle sarktı. Hiç sanmıyorum. Bizi kandırmaya çalışıyordu. Baksanıza nasıl da hayranlıkla bahsediyordu Maksut denen heriften. İnsan öldürmekten çekinmeyen bir teröristi kahraman gibi sundu bize. Öfkeyle soludu. Yok başkomiserim, bu Ömer masal anlattı bize. Belki de mukadder kınacıyı da tarikat için öldürmüşlerdir. Adamın malını mülkünü yapacakları eylemler için harcayacaklardır. Bağlantıları bilmiyorum ama öteki kurbanların ölümü de bununla ilgili olabilir. Kusura bakmayın ama bu konuda size katılmıyorum başkomiserim. Oğlan oynadı bizimle, resmen dalga geçti. Kendi kafasında yazdığı senaryoyu kuşkularını yan yana ekleyerek yeniden kurguluyor, her defasında da kendi hikayesine hayran kalıyordu. Hayal dünyasını geliştirmek için fena bir yol olmayabilirdi ama suçluyu bulmak için son derece yanlış bir yöntemdi. Gel gelelim sabahın dördünde bütün gücüm tükenmiş, sırtımdaki acı an be an koyulaşır ve floresanın beyaz ışığı gözlerimi cayır cayır yakarken yardımcımla bunları tartışacak mecalim yoktu. Yine de ikna olur diye, öyle diyorsun da Alicim diye açıklamaya çalıştım. En azından terörle mücadeledekilere söylemediklerini itiraf etti bize. O anda Zeynep girdi odaya. Sağ elindeki saydam delil torbasının içinde et taşıma aracının şoför mahallinde bulduğumuz beyaz poşetteki kanlı kasap bıçağı vardı. Sol elinde ise tek sayfalık bir rapor. Ama aklı içeri girerken duyduğu son cümleye takılmıştı. Kim itiraf etti başkomiserim? Bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyordum. Gel Zeynep dedim, uykusuzluğun soldurduğu yüzüne dikkatle bakarak. Ne oldu? Tespit edebildin mi bıçaktaki kanı? Ettim başkomiserim. Ne yazık ki hayvan kanıymış. Nedense hiç şaşırmadım bu sonuca. Ama Ömer'in katil çıkacağından kuşkusu olmayan Ali hayal kırıklığı içinde üsteledi. Zeynep emin misin? İyi araştırdın mı? Elindeki tek sayfalık raporu meslektaşına uzattı Zeynep. Üzgünüm Ali. İmmünoloji testi yalan söylemez. Bilimsel kelimelerden, rakamlardan benim gibi hiçbir şey anlamasa da bir süre rapora baktı yardımcım. Belki de dedi başını bilgisayar çıktısından kaldırarak, belki de et taşıma aracının içini araştırmamız lazım. Eğer katil Ömer ve ağabeyleri ise cesetleri o araçta taşımışlardır. Haklıydı. Asıl aracın içini araştırmamız gerekiyordu. Ancak öyle anlayabilirdik Ömer'in suçlu olup olmadığını. Ama bu işi yapmak için savcılıktan izin almalıydık. Aslına bakarsanız şu kasap bıçağını incelemeye de yetkimiz yoktu. Fakat böyle ciddi bir davada bürokratik işlemleri beklersek önemli fırsatları kaçırabilirdik. O yüzden önce incelemeyi yapıp sabahleyin savcılıktan izin almayı seçmiştik. Fakat et taşıma aracının incelenmesi Zeynep'in tek başına yapabileceği bir iş değildi. Özel bir ekip oluşturulmalıydı. Özel ekip demek araştırmanın büyümesi demekti. O zaman da işi kitabına uydurmak zorlaşıyordu. Et taşıma aracının buzluk bölümüne ancak sabah savcılıktan izin alındıktan sonra girilebilirdi. Şu aracı nereye koydunuz diye sordum hala ayakta dikilmekte olan Zeynep'e. Kimse elini sürmeyecek değil mi? Yorgunluktan çatlaklaşmaya başlayan bir sesle sürmeyecek başkomiserim diye güvence verdi. Aracı emniyetin bahçesine çektik. Anahtarları da bende. İyi, kimse farkına varmadan şu bıçağı da aracın içine aldığımız yere koy. Yaramaz bir ifadeyle aydınlanır gibi oldu bitkin yüzü. Tamam başkomiserim. Sabah da ilk işimiz savcılıktan izin almak olsun. Hem bıçağı hem de taşıtın içine araştırmak için. Emredersiniz. İzini koparır koparmaz ekip işe başlayacak. Durdu, derin bir soluk aldı. Fakat epey zor bir iş olacağı benziyor. Aracın arka tarafı olduğu gibi kan içinde. Muhtemelen kesim hayvanlarının kanı. O kan denizinin içinde insan kanı arayacağız. Ellerimi yana açarak masamdan kalktım. Başka çaremiz var mı Zeynep? Belki de olayı çözecek kanıtlar o kan denizinde saklı. Sözlerimden Ömer'in hala katil olabileceğini düşündüğümü anlayan Ali'nin umutsuz yüzü de ışır gibi oldu. Aldırmadan Zeynep'i uyarmayı sürdürdüm. Sabah iyi bir ekip kur. Gerekirse laboratuvardaki herkesi görevlendir. Mazeret istemiyorum. Şu anda cinayet masasının en önemli işi bu dosya. İtiraz edenler olursa isimlerini al, ben onlarla konuşurum. Kararlı bir tavırla başını salladı Zeynep. Merak etmeyin başkomiserim. O aracın içinde insan kanı varsa, tek damla olsa bile onu mutlaka bulacağız. Hayır Zeynep, sen kan aramayacaksın. O işi özel ekip yapsın. Başlarına bir sorumlu ata. Bu olayda senin daha yukarıda durmanı istiyorum. Hep yanımda olacaksın. Her an yeni bir gelişme olabilir çünkü. Güzel yüzünü sıkıcı bir ciddiyet kapladı. Anlıyorum başkomiserim. Yanmaya başlayan gözlerimin acısını, sırtımın her an biraz daha artan ağrısını unutup gülümsemeye çalıştım. İyi, hadi gidip biraz uyuyalım o zaman. Benim pilim bitmek üzere. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz. Birkaç saat de olsa dinlenmek lazım. Ali hiç memnun olmamıştı bu önerime. Ona kalsa savcılıktan izin almayı filan beklemeden hemen sokardı laboratuvardaki görevlileri et taşıma aracının içine. Bu arada kendisi de boş durmaz, bir kartal gibi çullanırdı Ömer'in üzerine. İşimize yarayacak bir ifade alıncaya kadar pestilini çıkarırdı delikanlının. Belki açık bir itiraf alırdı da ama bizim hiçbir işimize yaramazdı. Bırakın mahkemeyi ikna etmeyi, savcılık izni olmadan yaptığımız aramada bulacağımız kanıtlar da geçersiz sayılırdı. Daha da beteri, bu kadar yanlıştan, bu kadar çabalamadan sonra yeniden soruşturmanın başına dönmüş olduk. Hem de kötü polisler olarak. O nedenle Ali'nin ne düşündüğünü hiç umursamadan pardösünme uzanıyordum ki, itiraf meselesi ne diye yeniden sordu Zeynep. Kim itiraf etti? Ömer, dedim pardösümü askıdan alırken. Uzun hikaye, Ali eve bırakırken sana anlatır. Bakışlarımı yüzlerine diktim. Son derece gergin, adeta tehditkar bir tavırla uyardım. Bak, bu defa canınızı okurum. Dün akşamki gibi atlatmak yok. Doğru eve. Güzel bir uyku çekeceksiniz. Gün ışığında çok işimiz olacak. İnsan ruhunun yarası dikiş tutmaz. Yüzüme düşen gün ışığı uyandırdı beni. Penceremden sızıp, görünmez parmaklarıyla sakince göz kapaklarıma dokunarak. Gözlerimi açtım, yoksa geç mi kalmıştım? Telaşla doğruldum, komodinin üzerindeki saate baktım. Hayır, daha sabahın 8'iydi. Şaşılacak şey, epi topu birkaç saat uyumama rağmen kendimi son derece zinde hissediyordum. Sırtım nasıldı acaba? Usulca doğruldum. Evet, ağrı hemen belli etti kendini. Ama o kadar da korkunç değildi. Yatmadan önce sürdüğüm kortizonlu merhem iyi gelmiş olmalıydı. Banyo yapıp tıraş olduktan sonra daha iyi hissettim kendimi. Evden çıkınca Arif Usta'nın lokantasına uğradım. Hem iki gün önce Evgenia ile bana çektiği muhteşem ziyafet için teşekkür ettim, hem de borcumu ödedim. Her zamanki konukseverliğiyle beni bırakmadı. Şahane bir kahvaltı sofrası kurdu. Kahvaltı ederken berber Ayhan damladı. Canı fena halde sıkkındı. Yanni baba ölmüş, dedi gözlerindeki nemi gizlemeye gerek duymadan. Evinde bulmuşlar. Bir hafta olmuş öleli. Kimse fark etmemiş. Ne komşuluk kaldı siktiğimin dünyasında, ne vefa. Cesetlerimiz evlerimizde kokacak, kimse bilmeyecek vallahi. Gür bıyıklarının ucuna bulaşan çayın ıslaklığını elinin tersiyle silen Arif Usta'nın kaşları çatıldı. Öyle deme be Ayhan, yine burası iyi. Kimi semtler var ki İstanbul'da, adam komşusunun adını bilmiyor. Yanni baba yalnız yaşadığı için insanlar fark etmemiştir öldüğünü, yoksa bırakmazlardı ölüsünü evde öyle. Yanni babayı tanırdım. Tersaneler Pendik'e gitmeden önce dökümhanesi vardı Balat'ta. Atölyesinin yanındaki papazın bahçesinde top oynardık. Susayınca Yanni babanın dökümhanesindeki çeşmeden içerdik. Hiç ses çıkarmazdı. Onca yıl girdik çıktık atölyesine, tek laf etmedi bize. Evlenmemişti Yanni baba, eşcinsel olduğunu söylerlerdi. Dedikodu mu, gerçek mi, hiçbir zaman bilemedim. Nur içinde yatsın dedim, teselli olur diye berber Ayhan'ın eline dokunarak. İyi adamdı. Arif Usta da üzgün mırıldandı. Allah rahmet eylesin. Kendine Müslümanım diyen bir sürü sahtekardan çok daha muteber bir adamdı. Toprağı bol olsun. Onları üzüntüleri ve isyanlarıyla baş başa bırakıp çıktım dışarı. Emektarın kapısına yönelmiştim ki, günaydın Nevzat, dedi çok iyi tanıdığım bir ses. Ne yapıyorsun burada? Başımı çevirince Yekta ile karşılaştım. O da benim gibi yorgun görünüyordu. Akşam bizden sonra demirle içmeye devam etmişlerdi anlaşılan. Günaydın Yekta, Arif Usta'ya uğramıştım. Kahvaltı ettik. Kumral kaşları çatılır gibi oldu. Bak bozuldum şimdi. Niye? Ne oldu ki? Daha ne olacak? Biz dururken Arif Usta'da mı kahvaltı yapıyorsun? Evimiz iki adım uzakta. Gülümseyerek dokundum omzuna. Oğlum daha akşam beraberdik. Zerre eksilmedi yüzündeki kırgınlık. Sıkıldın mı? Eskiden her günümüz birlikte geçerdi. Aslında sitemine sevinmiştim. Demek beni hala umursuyorlardı. Yok be, öyle bir şey mi dedim? Yani size yük olmak. Anında kesti sözümü. Yük olmakmış. Lafa bak. Özrü kabahatinden büyük. Artık ne diyeceğimi bilemedim. Mahcup bir tavırla azarlanmayı beklerken sessizce güldü kadim arkadaşım. Nasıl yedin ama? Tüh, Allah iyiliğini versin. Neşeyle kıkırdayarak eliyle arabamı gösterdi. Hadi gidiyoruz. Dur, dur, nereye gidiyoruz? İşim var benim. Bırak şimdi işi filan. Bir saat geç gitsen kıyamet kopmaz. Ciddileşti. Sözlerimin hepsi şaka değildi Nevzat. Sahi niye sabahları bize kahvaltıya gelmiyorsun? Demir'le ben iki bekar adamımız. Sen de öyle. Manidar bir ifade belirdi gözlerinde. Gerçi artık Evgenya var ama. Ondan değil be Yekta. Ne bileyim, aklıma gelmedi. Sizin her sabah kahvaltıda buluştuğunuzu bile bilmiyordum. Bu defa sahici bir sitem belirdi yüzünde. Sormuyorsun ki bilesin. Ne söyleyeceğimi bile beklemeden iteledi. Hadi hadi, geç arabaya. Eli sırtımın incinen yerine gelmişti. Ah, dur Yekta. Ne, ne oldu? Hiç ya, dün akşam sağlam bir darbe aldım da dokunduğun yere. Mahcup olma sırası ona gelmişti. Kusura bakma, bilmiyordum. Önemli değil dedim yatıştırmak için. Birkaç güne kalmaz geçer. Kaygılı gözlerle süzdü. İyi de ne zaman oldu bu? Bizden ayrıldığınızda vakit gece yarısına geliyordu. Sabaha doğru oldu. Merakla baktı yüzüme. Sabaha doğru mu? Gece göreve mi çıktın? Ne yapacaksın? Bizim işimiz de bu. Yine cinayet vakası mı? İç geçirerek söyledim. Başka ne olacak? Anlatsam dinleyecekti ama güzel şeyler değildi söyleyeceklerim. Neyse, boş ver bunları şimdi diye konuyu kapattım. Nereye gidiyoruz? Söyle bakalım. Nereye olacak dedi bizim emektarın sağ kapısına yönelirken. Demire. Saate baktım, 9'a geliyordu. Aslında emniyette olmam gerekirdi. Ama dün akşamki yemeğin sonuçlarını merak ediyordum. Daha doğrusu arkadaşlarımın Evgenya hakkında düşündüklerini. Zaten Ali ile Zeynep de ancak toplardı işleri. Tıpkı eskiden okulu kırıp top oynamaya gittiğimiz günlerdeki gibi. Tamam lan dedim yaramaz bir çocuğun sorumsuz heyecanıyla. Hadi gidelim. Erken kalkardı Demir gün doğmadan. Öğleye kadar çalışır, yemeğin ardından bir saat kadar kestirdikten sonra yeniden işe koyulurdu. Dünyanın en düzenli adamıydı. Hayır, Alman eğitimi aldığı için değil, çocukken de öyleydi. Kitapları ciltli, defterleri tertemiz, önlüğü her zaman ütülü, yakası hep kolalı. Annesi Atiye teyzeden almıştı bu alışkanlığını. Çok titiz bir kadındı rahmetli. Ne yazık ki genç yaşta o Alzheimer illetine yakalandı kadıncağız. Demir'in babası Bünyamin amca sert bir adamdı. Çok korkardı Demir babasından. Ama annesi hasta olunca babası ölene kadar baktı kadına. Umudunu hiç yitirmedi Bünyamin amca. Atiye teyze artık hiçbir şey hatırlamazken bile onunla konuşmaya, ona sevgi sözleri söylemeye devam etti. Bütün bu yaşananlardan pek etkilenmiş görünmedi Demir. Ne annesinin hastalığı onu yıktı, ne de babasının fedakarlığına hayranlık duydu. Tuhaf bir kayıtsızlık içinde izledi olanı biteni. Ama gerçekten de umursamıyor muydu, yoksa öyle mi görünmek istiyordu? Hiç belli etmedi bunu. Hep uğraşacak bir meşgale buldu kendine. Onu sorunlarından uzaklaştıracak bir iş. Okuldayken dersler, tatil zamanlarında babasının un kapanındaki manifaturacı dükkanı. Hiç aylak aylak dolaşmazdı, bizimleyken hariç. Yanımıza geldi mi, o çelik iradeli, büyümüş de küçülmüş çocuk, her şeyle birlikte kendini de unutur, hiçbir sorumluluk taşımayan, özgür, neşeli biri olurdu. Ya papazın bahçesinde top koştururduk, ya da Haliç'in henüz kirlenmemiş kıyılarında denize girerdik. Balat'ın her sokağında, her köşesinde neşeli seslerimiz çınlardı. Ta ki yeniden evinin kapısından girinceye kadar. Demir'in Almanya'ya gitmesi onun için bir kurtuluş oldu diye düşünmüştüm o zamanlar. Evinin dışına çıkması ona bambaşka dünyaların kapısını açacak sanmıştım. Fakat yıllar sonra Demir dönünce onda hiçbir farklılık olmadığını görerek yanıldığımı anladım. Demir neyse oydu. Hiçbir zaman evcilleşmeyecek bir kurt yavrusu gibi asla değişmeyecekti. Halbuki kendini değiştirmek için çabalamıştı. Bir ara Bosna'ya gittiğini duymuştum. İç savaş sırasında Birleşmiş Milletler'in sağlık görevlisi olarak. Gönüllü gitmek istemiş. Niye diye sormuştum yıllar sonra ilk karşılaştığımızda. Cahillik be Nevzat demişti yarı şaka yarı ciddi. Yadırgamıştım tavrını. Ama insanlara iyilik yapmak için gitmişsin. Buruk bir ifade belirmişti gözlerinde. İnsanlar ve iyilik. Birbirine ne kadar uzak iki kelime. Boş vermiş gibi başını sallamıştı. Tamam, dediğin gibi olsun. İnsanlara iyilik yapmak için gitmiştim. Aslında kendime iyilik etmek istiyordum. Almanya'daydım. Çok sıkılıyordum. Hayat saçma gelmeye başlamıştı. Ölüme yakın olursam belki hayatın anlamını öğrenirim diye düşünmüştüm. Çok önemli bir meseleden bahsediyordu. Ama yine o kayıtsız ifade vardı yüzünde. Öğrenebildin mi bari diye üstelemiştim. Neymiş hayatın anlamı? Buruk bir gülümseme belirmişti dudaklarında. Öyle bir şey yok. Dinlerin, ideolojilerin söylediği gibi genel bir anlamı yok hayatın. Bence o anlamı ancak insanın kendisi yaratabilir. Hiçbir şey anlamamıştım söylediklerinden. Fark etti tabii Demir. Aman boş ver Nevzat, karışık meseleler bunlar. Filozoflar binlerce yıl kafa yormuş, yine işin içinden çıkamamışlar. İşte böyleydi Demir. Gerçek düşüncelerini, duygularını açmazdı. Değerli bulduğundan mı, yoksa önemsiz gördüğünden mi? Onu da anlayamamıştım bugüne kadar. Aslına bakarsanız, Yekta'nın da ondan pek farkı yoktu artık. Artık diyorum, çünkü Handan'la oğlu varken durum değişikti. Demir'in söylediğine benzer kişisel bir anlamı vardı hayatının. Ama ailesinin ölümünden sonra Yekta da Demir'e benzemeye başlamıştı. Sanırım bu yüzden onca olan bitene geçen bunca yıla rağmen yine bir araya gelmişlerdi. Benim emektarı Balat Sarayı'nın önüne park edip geniş bahçe kapısından içeri girdiğimizde at kestanelerinin gölgesindeki kameriyede dün akşam yemek yediğimiz masayı kahvaltı için hazırlarken bulduk Demir'i. Yekta seslendi uzaktan. Bak sana kimi getirdim. Beni görünce şaşırdı. Çok özlemişsindir diye takıldım yaklaşırken. Ne zamandır görüşmüyorduk. Şaşkınlık yerini içten bir gülümsemeye bıraktı. Her gün görsem yine de özlerim seni be Nevzat. Hiç beklemediğim bir hassasiyetle konuşuyordu. Asıl sen bizi özlemiyorsun. Şu rastlantılarda olmasa. Yahu daha dün akşam beraberdik. Beraberdik ama Evgenya sayesinde. Hiç ters ters bakma Nevzat. Doğruyu söylüyorum. Değil mi Yekta? Arıyor mu bu hayırsız bizi? arasaydı böyle kolundan tutup getirir miydim? Amma azarladınız be diye söylendim. Sanki siz beni çok arıyorsunuz da. Arıyoruz tabii. Kaç kere balığa çağırdık, her defasında ektin bizi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 260.